Uygarlık Tarihi 6. Ayrım Sayfa 59 Eski Mısır Tarihi ve Uygarlığı. Bu ünitede Eski Mısır Uygarlığının Paleolitik Çağ'dan İsa'dan önce 640 yılında Arapların Mısır'ı ele geçirişine kadar olan kronolojik dönemleri, toplumsal, siyasal, sosyal yaşamı ve kültürü ele alınacaktır. Amaçlarımız: Bu üniteyi çalıştığımızda Eski Mısır tarihinin genel hatlarını ve devlet örgütünün işleyişini açıklayabilecek, Eski Mısır'da bilim ve yazı alanında ne gibi çalışmalar yapıldığını kavrayacak, Eski Mısır mimarisinin özelliklerini açıklayabilecek, Eski Mısır dini ve ölü gömme geleneklerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay: Günümüzde gerek hükümetler, gerekse aileler eğitime büyük bir önem vermekte, tüm vatandaşların ve çocukların iyi bir eğitim alması için çaba gösterilmektedir. Eski Mısır'da Deir el-Medine ve başka buluntu yerlerinde okul kalıntılarından, öğrencilerin taş ve çanak çömlek parçaları üzerine yazdıkları yazı çalışmaları ele geçirilmiştir. Öğretmenler yazı yazmayı öğrenecek çocuklara bir metin veriyorlar ve metni kopya ettirerek yazı yazmayı öğretmeye çalışıyorlardı. Alıştırma olarak öğrencilere yazdırılan cümlelerle öğretmenler aynı zamanda eğitimin önemini de vurguluyorlardı. Örneğin, yüreğini bilime ver ve onu öz annen gibi sev. Yalnızca bilgili bir insan kendi kendini yönetebilir. Yeryüzünde gerçek mutluluk, gündüz büyük bir istekle topladığın kitapları gece okumaktır. İstemekle zamanını kaybetme, elindeki kitabı oku ve senden iyi bilenlerin öğütlerini dinle gibi yazılar, eski Mısırlıların eğitime verdikleri önemi açıkça göz önüne sermektedir. Eski Mısır'da okuma yazma ile hayatta gerekli olan tüm bilgileri öğrenen çocuklar, devlet kademesinde yüksek memuriyetlere atanabiliyorlardı. Bu nedenle eski Mısır'da aileler eğitime önem vermişler, çocuklarını okula gitmeye teşvik etmişlerdir. Eski çağdan günümüze eğitimin önemi konusundaki düşünceler hiç değişmemiştir. Anahtar kavramlar: Nil Nehri, anıtsal tapınaklar, yukarı Mısır, hiyeroglif yazı, aşağı Mısır, Krallar Vadisi, Firavun, takvim, piramitler, mumyalama. İçindekiler: Eski Mısır tarihinin genel hatları ve devlet örgütü, Eski Mısır'da bilim ve yazı, Eski Mısır mimarisinin özellikleri, Eski Mısır dini ve ölü gömme gelenekleri. Eski Mısır tarihinin genel hatları ve devlet örgütü. Eski Mısır tarihinin genel hatlarını ve devlet örgütünün işleyişini öğreneceksiniz. Coğrafi koşullar: Mısır kültürü Nil Vadisi'nde gelişmiştir. Darve birkaç kilometre genişlikte olan vadi, kuzeyde Delta bölgesinden güneyde Asuan'daki birinci çağlayana kadar uzanıyordu. Mısır, kuzeydeki aşağı Mısır, Nil Deltası ve güneyde vadi boyunca uzanan yukarı Mısır olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur. Batı ve doğuda çöllerle, doğuda kıyıya paralel uzanan sıra dağlarla, güneyi çağlayanlarla kuşatılmıştır. Bu bölgede bulunan kayalıklar geçişi zorlaştırmaktadır. Çağlayanların güneyinde ise Nubya yer almaktadır. Ülkenin saldırıya en açık bölgesini kuzeyi oluşturmaktadır. Libya, Sina Yarımadası ve Suriye'ye delta bölgesinden geçitler vardır. Ülkenin bu şekilde dış dünyadan soyutlanmış olması, homojen bir Mısır kültürünün oluşmasının ana nedenidir. İklim hemen hemen yağışsız olduğu için toprağın verimliliği tümüyle Nil Nehri'nin taşkınlarına bağlıydı. Dünyanın en uzun nehri olan Nil, 6695 kilometre Victoria Gölü civarından ortaya çıkar ve kuzeye doğru akar. Uganda ve Sudan'ı geçtikten sonra Mısır'a ulaşır. Akdeniz kıyılarında bir delta oluşturarak denize dökülür. Nehir üzerinde kuzeyden güneye doğru numaralanmış 6 çağlayan vardır. Ekvatoral yağışlar sonucu Nil Nehri Mayıs ayında yükselmeye başlardı ve Temmuz'dan Ekim'e kadar vadi üzerinden akardı. Bu mevsime eski Mısırlılarca taşkın, aket denirdi. Kasım'ın başında sular çekilmeye başlar, nehir yavaş yavaş yatağına gerilerdi. Nehrin getirdiği miller yatağının iki yanına birikir ve Mısır'ın en verimli tarım topraklarını oluştururdu. Toprağın yeniden ortaya çıktığı bu mevsime Ekim, Peret denirdi ve ekim faaliyetleri yapılabilirdi. Bu topraktan normal yağmurla beslenmiş toprağa göre 3-4 katı fazla ürün alınabilmiştir. Mart'tan Haziran'a kadarki dönem ise hasat, semu mevsimiydi. Herodotos, Mısır Nil'in bir armağanıdır diyerek bu nehrin Mısır için taşıdığı hayati önemi vurgulamıştır. Eski Mısır'da Nil Nehri'nin taşkınlarına göre belirlenen kaç mevsim vardı? Mısır tarihi. Mısır'da Paleolitik eski taş çağı çağdan beri insanlar da yaşamaktaydı. Paleolitik kültürlerin izleri günümüzden 300 bin yıl önceye kadar gitmektedir. Yaşam koşulları günümüzdekinden farklıydı. İklim daha nemli, günümüz ekvatoral iklimine daha yakın bir iklimdi. Bugün vadinin yarısından fazlasını kaplayan Nil Nehri, o dönemde tüm vadiyi kaplıyor ve daha sonraları çöl haline gelecek olan yerlerde insanlara özgü yerleşim alanlarını çevresinde topluyordu. Günümüzden 12 bin yıl önce sahranın kuraklaşması ve çölleşmesi sonucunda bu bölgede avcılık ve toplayıcılıkla geçinen halklar delta bölgesine ve Nil Vadisi'ne göç ettiler. Cilalı Taş Çağı da denilen Neolitik Çağ'da İnsanlar ilk köyleri kurmuşlar, hayvanları evcilleştirmişler, tarım yapmaya başlamışlar ve çanak çömlek üretmişlerdir. Neolitik çağda ve sülaleler öncesi dönemde Aşağı Mısır'da, Merim'de İsa'dan önce 5060 ve El Meadi İsa'dan önce 3400, Yukarı Mısır'da ise Badari kültürü İsa'dan önce 4000, 1. Nagada kültürü ya da Amra kültürü İsa'dan önce 4500 ila 4000 ve 2. Nagada kültürü ya da Gerze kültürü İsa'dan önce 3400 ila 3100 önemli yerleşme ve kültürlerdir. Köylerin birleşmesiyle kabile niteliğindeki yönetim birimleri olan nomeler oluşmuştur. Her nomenin bir yerel tanrı ya da tanrıçası vardır. İsa'dan önce 3400'den sonraki yıllarda nomeler aralarında birleşerek Aşağı Mısır Krallığı ve Yukarı Mısır Krallığı olmak üzere iki krallık oluşturdular. Bu krallıkların başlangıçtaki başkentleri Aşağı Mısır'da Buto, Yukarı Mısır'da Hierokompolis'ti. Daha sonra kuzeyde Sais ve güneyde Tinis ya da Abidos başkent oldu. Bu krallıkların koruyucu tanrıları Yukarı Mısır'da kötülük tanrısı Set, Aşağı Mısır'da güneş tanrısı Horos'tu. Aşağı Mısır kralları kırmızı, Yukarı Mısır kralları beyaz bir taç takıyorlardı. Yeni krallık döneminin başında yerleşmiş bir geleneğe göre İsa'dan önce 3000 yıllarında Menes adlı efsanevi bir kral, o zamana kadar ayrı krallıklar olduğu düşünülen Aşağı ve Yukarı Mısır'ı birleştirmeyi başarmıştır. Menes'in gerçekten yaşadığına ilişkin izler kesinlik kazanmamıştır. Ülkenin birleşmesinden önceki döneme ait belgeler vardır. O dönemde Güney Mısırlıların başkenti olduğu sanılan Hierokompolis'te Kuzey Mısırlılarla savaşırken betimlenmiş Akrep adlı bir kralı gösteren anıtlar bulunmuştur. Ülkenin gerçek bir birleştiricinin de onun halefi Narmer olduğu sanılmaktadır. Hierokompolis'te bulunmuş olan tapınağa adak olarak sunulmuş Narmer levhası adı verilen levhadaki kabartmalarda Yukarı Mısır'ın tacını giyen Kral Narmer, Delta bölgesini ele geçirip bir reisi esir alırken betimlenmiştir. Kral, levhanın diğer tarafında da Aşağı Mısır'ın tacını giymiş şekilde resmedilmiştir. Nome, eski Yunanca'da eyalet anlamına gelen nomos'tan türemiştir. Kabile niteliğindeki yönetim birimleridir. Erken dönem. Yaklaşık İsa'dan önce 3920 ila 2575, 1 ila 3. sülaleler. İlk 3 sülalenin yönetime geldiği bu dönemde Yukarı Mısır'daki Abidos, Aşağı Mısır'daki Memphis ve Orta Mısır'daki Tinis kentleri sülalelerin oturduğu kentlerdir. 3. sülalenin 2. kralı Djoser, İsa'dan önce 2630 ila 2611'in veziri İmhotep tarafından Sakkara'da yapılan basamaklı piramit firavun mezarlarının ilk görkemli örneğidir. İmhotep'in birçok unvanı yanında baş heykeltıraş unvanı da vardı. Büyük saygı gören İmhotep, Yunan-Roma döneminde şifa dağıtan bir tanrı olarak tanınmıştır. Erken sülaleler döneminin sonlarında Mısır'ın sınırları güneyde birinci çağlayana kadar uzanmıştı. Bu devirde Mısır merkezi devlet yönetimi oluşturulmuş ve yüzyıllarca kullanılacak olan krallık modeli geliştirilmiştir. Daha önemli bir gelişme hiyeroglif yazının geliştirilmiş olmasıdır. Ayrıca Mısır sanatı da klasik biçimine kavuşmuştur. Sıra sizde 2. Erken devirde eski Mısır'daki önemli gelişmeleri maddeler halinde nasıl yazabiliriz? Eski Krallık. İsa'dan önce 2575 ila 2134, 4 ila 8. sülaleler. 3 ve 4. sülaleler düzeni ve barışı sağlayarak klasik Mısır kültürünün temellerini atmışlardır. 4. sülale Büyük Piramitlerin dönemidir. Bu sülalenin ilk kralı Sinefru, İsa'dan önce 2575 ila 1551, Dahşur'da 2, Meydum'da 1 piramit yaptırmıştır. Eski krallık döneminde inşa edilen ünlü piramitler, o çağa piramitler çağı adının verilmesine neden olmuştur. 4. sülale firavunları Keops, İsa'dan önce 2551 ila 2528, Kefren, İsa'dan önce 2520 ve Mikerinos, İsa'dan önce 2490 ila 2472, Gize'de yaptırdıkları piramitler, Mısır'ın en görkemli anıtları olarak karşımıza çıkarlar. Bu sülalenin diğer firavunlarından Racedef, İsa'dan önce 2528 ila 2520'de kendisine piramit mezar yaptırmıştır. Anıtsal mimariye sahip olan piramitler güç ve zenginliğin simgesiydi ve bugün dünyanın 7 harikasından birini oluştururlar. Bu sülale zamanında heykeltıraşlık, kabartma, yazıt ve mezar hediyelerinde de parlak, üstün bir sanat anlayışı görülür. 4. ve 5. sülale tarihinin en önemli gelişmelerinden birini Güneş dininin ortaya çıkması oluşturur. Mısır firavunları Rana'nın oğlu, Güneş tanrısının oğlu Horus unvanını kullanmaya başlamışlardır. 5. sülale zamanında piramitlerin boyutları küçülmüştür. Bu sülaleden Userkaf, İsa'dan önce 2465 ila 2458, Sakkara'daki basamaklı piramidin karşısında Güneş tanrısı Ra için anıtsal bir tapınak yaptırmış ve ondan sonra gelen 5 kral da bu tür tapınakların piramit mezarlarının yanına yaptırmaya devam etmişlerdir. Bu hanedanın son kralları zamanında Güneş dininin öneminde bir azalma olmuş ve Güneş tapınaklarının yapımı sona ermiştir. Eski krallık zamanında Mısır toprakları güneyde aşağı Nubya, kuzeyde Sina Yarımadası'na kadar uzanıyordu. Ancak 6. sülalenin son firavunu 2. Pepi döneminde İsa'dan önce 2246 ile 2152 bir gerileme dönemi yaşanmış, 7. ve 8. sülaleler zamanında başa geçen firavunlar genelde otoriteyi kaybetmişlerdir. Nubya üzerindeki kontrol zayıflamıştır. Nomeleri yönetmek için merkezden atanan valiler atandıkları bölgeyi kendi mülkleri gibi görmeye başlamışlar, çıkarları için komşularıyla çatışmışlar ve valilik babadan oğula geçer hale gelmiştir. Bundan sonra İsa'dan önce 2134 ila 2040 yılları arasında 9, 10 ve 11. sülaleler zamanında 1. ara dönem yaşanmıştır. Bu dönemdeki sülaleleri kendilerini kral ilan eden valiler kurmuşlar ve bunlar komşularına da krallıklarını kabul ettirmişlerdir. Sıra sizde 3. Eski krallık döneminde Mısır'da yapılan anıtsal yapı tipleri nelerdir? Bu dönemin sonunda firavunların otoritelerini kaybetmelerinin ne gibi sonuçları olmuştur? Orta Krallık. İsa'dan önce 2040 ila 1650, 11 ila 14. sülaleler. 11. sülalenin son iki kralı ve 12. sülale zamanında ülkede yeniden birlik oluşturulmuş ve Teb kenti Mısır'ın merkezi haline gelmiştir. 11. sülale firavunlarından Tebli 2. Mentotep, İsa'dan önce 1998 ila 1991 yöresel beylerle anlaşmış, onların desteğiyle ülkenin birliğini yeniden sağlamıştır. Göçebe saldırılarına karşı ülke sınırlarını güvenlik altına almış, Mısır'ın etkisini Nubya'ya kadar uzatmıştır. İsa'dan önce 1985 civarında 1. Amenemhet, İsa'dan önce 1991 ila 1961'in tahta el koyması ile 12. sülale başlar. Amenemhet, Orta Mısır'daki Lişt kentinde yeni bir başkent kurmuştur. Teb kenti de Yukarı Mısır'ın yönetim merkezi olarak kalmıştır. Amenemhet, Firavun'un ölümünden yani kendi ölümünden sonra tahtın el değiştirmesini kolaylaştırmak için oğlunu tahta ortak ederek yeni bir gelenek başlatmıştır. Mısır tarihinin en başarılı firavunları arasında gösterilen bu sülale zamanında merkezi devletin gücü daha da artmış ve yöresel beyler tamamen etkisiz hale getirilmiştir. Firavun 3. Sesostris döneminde Mısır o zamana kadarki en geniş sınırlarına ulaşmış, bugünkü Sudan'ın kuzeyindeki Nubya ile geçirilmiş, Libyalılarla yapılan savaş kazanılmıştır. Ayrıca Girit ve Suriye ile de ticaret ilişkileri içine girilmiştir. Mentuhotep ve 12. sülale firavunları güçlerini göstermek için Nil'in 1. ve 2. çağlayanları arasına bir dizi kale inşa etmişlerdir. İsa'dan önce 1795 yılında 12. sülale sona ermiştir. Bundan sonra başa geçen firavunlar kısa sürelerle tahtta kalabilmişlerdir. Bu firavunlar Mısır'ın sınırlarındaki hakimiyetlerini yavaş yavaş kaybetmeye başladılar. İsa'dan önce 1700'lerden sonra Suriye üzerinden Mısır'a giren bazı göçebe kavimler Doğu Delta bölgesini işgal ettiler. Mısırlılar bu göçebeleri yabancı diyarların şefleri anlamına gelen Hiksoslar olarak adlandırdılar. Hurri kökenli Hiksoslar Delta bölgesine egemen olmuşlar ve 15. sülaleyi kurmuşlardır. Memphis'i ele geçirerek Doğu Deltası'nda Avaris'te kendi başkentlerini kurmuşlardır. 17. yüzyılda Hiksoslar Nubyalılarla ittifak yapmışlar, Nubya sınırındaki kaleler Mısırlılarca birdenbire terk edilmiş, Orta Krallığın başkenti Liş'te istila edilmiştir. 15. ve 17. sülaleler arası İsa'dan önce 1640 ila 1532 ikinci ara dönem olarak adlandırılır. Hiksoslar Mısır kültürünü hemen benimsediler. Mısır tanrısı Set'i de tapındıkları diğer tanrıların arasına kattılar. Bunun yanında Mısır'a gelirken beraberlerinde koşumlu atlar ve yeni zırh çeşitleri getirdiler ve bunlar sayesinde Mısırlıları kolayca mağlup ettiler. Ayrıca Lir ve Lavta'yı da Mısırlılara onlar tanıtmışlardır. Hiksoslar döneminde Mısır bir kültürel zenginlik yaşamasına rağmen izole bir bölgede yaşayan Mısırlılar dışarıdan gelen bu istilaya alışamamışlar ve Hiksosları hiç benimseyememişlerdi. 1550'lerde Temp kentinden bir bey olan 1. Ahmose, İsa'dan önce 1550 ila 1525 Hiksoslarla mücadeleye girişti. Önce Nubyalılarla Hiksosların bağlantısını kesti, daha sonra Memphis ve Avaris kentlerini ele geçirdi. Hiksoslara karşı onlardan öğrendikleri atlı savaş arabalarını kullanarak savaştı ve sonunda onları yenerek Filistin'e sürdü. Nubya üzerinde de Mısır egemenliğini tekrar kurdu. Sıra sizde 4. Firavun Amenemhet krallık sisteminde ne gibi bir yenilik yapmıştır? Orta krallık döneminin yıkılmasına hangi kavim neden olmuştur? Yeni krallık. İsa'dan önce 1550 ila 1070, 18 ila 20. sülaleler. Yeni krallık dönemi 18. sülaleden 1. Ahmose'nin Hiksosları yenip Mısır'da siyasal birliği tekrar kurmasıyla başlar. Hiksos istilasıyla sarsılan Mısır'ın yeni krallık dönemi firavunları savaşçıydılar, pek çok ülkeyi fethederek büyük bir imparatorluk kurdular. 1. Tutmosis, İsa'dan önce 1504 ila 1492, İsa'dan önce 1500'lerde kuzeye doğru sefer yapıp Filistin şehirlerini ele geçirdi. Suriye'deki Mitanni devletini mağlup ederek ülkesinin sınırlarını kuzeyde Fırat nehrine, güneyde ise 4. şelaleye kadar genişletti. Hiksos savaş taktiklerini kullanmaya devam eden Mısırlılar Suriye'ye kadar dayanmışlardı. 1. Tutmosis'in kızı, Firavun 2. Tutmosis'in kraliçesi olan Hacepsut'un oğlu yoktu. Üvey oğlu 3. Tutmosis, İsa'dan önce 1479 ila 1425, tahta çıktığında çok küçük olduğu için İsa'dan önce 1473'te 1. Tutmosis'in gerçek varisi olduğunu iddia ederek tahtı ele geçirdi. İlk defa bir kadın firavun Mısır'ın başına geçiyordu. İsa'dan önce 1473 ila 1458. Onun zamanında Mısır başarılı ve istikrarlı bir dönem yaşadı ve çok güçlendi. Orta Mısır'ı etkili bir şekilde kontrol etmiş ve orada pek çok tapınak inşa ettirmiştir. Deir el-Bahri'de Hacepsut'un yaptırdığı mezar tapınağı dönemin en önemli mimari yapılarından biridir. Hacepsut'un üvey oğlu olan güçlü firavun 3. Tutmosis yeniden tahta geçtiğinde İsa'dan önce 1458 ila 1425 üvey annesinin anıtlar ve dikili taşlar üzerine hiyeroglifle yazılmış olan adını sildirtmiştir. Daha önce 1. Tutmosis tarafından mağlup edilen Suriye'deki Mitanni krallığı Mısır'a meydan okuyor ve Mısır egemenliğinden kurtulmak istiyordu. 3. Tutmosis Filistin ve Suriye üzerine en az 17 sefer düzenledi. Fırat'a kadar Suriye ve Filistin'i ele geçirdi. Firavun kazandığı zaferi Karnak'taki Amon tapınağının duvarlarına yazdırdı. Nubya üzerinde de egemenliğini kabul ettirdi. 2. Amenofis döneminde İsa'dan önce 1427 ila 1401 Mitanni egemenliği kaybedildi. 4. Tutmosis döneminde İsa'dan önce 1401 ila 1391 Mitanni krallığı Anadolu'da Hititlerin güçlenmesinden çekindiği için Mısır ile barış yaptı. Filistin Mısırlılarda kaldı. Suriye'de Mitanniler egemen oldu. 3. Amenofis İsa'dan önce 1390 ila 1353 dönemi yeni krallığın en parlak dönemidir. 3. Amenofis Kas ve Mitanni prensesleriyle evlenmiş ve barış güçlendirilmiştir. Babil, Akkadçası diplomasi dili olarak kullanılmaya başlanır. 3. Amenofis'in oğlu 4. Amenofis İsa'dan önce 1352 ila 1335 İsa'dan önce 1350'lerde Mısır'ın geleneksel tanrıları yerine Güneş, Aton monoteizmini tek tanrıcılık yerleştirerek dinde reform yapmak istemiştir. Bu bir güneşe tapma kültürüydü. 4. Amenofis olan ismini Aton'un hizmetkarı anlamına gelen Eknaton olarak değiştirmiştir. Aton için Tepkent'inde ilk tapınak yapıldı. Başkent Orta Mısır'da yeni kurulan Eknaton, bugünkü Tel el Amarna kentine taşındı. Burada yapılan Aton tapınağının üzeri diğer Mısır tapınaklarının aksine gökyüzüne doğru açık bırakılmıştı. Akhenaton'la ilgili resimler ve kabartmalarda Firavun genellikle doğrudan doğruya ışınlarını saçan güneşin altında gösterilmiştir. 4. Amenofis'in güneşi tek tanrı olarak kabul ettirmek istemesi rahiplerin tepkisini çekmiştir. Bu nedenle ülke karışıklığa sürüklenmiştir. Birçok tapınak kapatılmış, toprakların bütün kullanım hakları doğrudan Firavun'a devredilmiş, ekonomik yapı bozulmuştur. Kısacası yeni din benimsenmemiştir. İsa'dan önce 1335'te Eknaton'un ölümüyle başa geçen Tutankaton, İsa'dan önce 1333 ila 1323 küçük yaştaydı. Birkaç ay sonra adı Tutankamon olarak değiştirildi. Eknaton şehri tamamen terk edildi ve başkent Teb şehrine taşındı. Tutankamon, eski Mısır dini olan Amon dinini ve politeizmi, çok tanrıcılığı geri getirmiştir. Firavun daha 19 yaşındayken hastalanarak öldü. Krallar Vadisi'ndeki mezarı 1922 yılında bulunana kadar bozulmadan kalmıştır ve çok zengin mezar armağanları içermektedir. Tutankamon öldüğünde Mısır kötü bir durumdaydı. Bir komutan olan Horemheb tahtı ele geçirdi, Mısır'ın idari yapısını düzeltti. Eknaton'un Aton tapınağını yıktırdı. Karnak tapınağını onarttı. Kendisini 18. sülalenin son kralı olarak tanıttı. Oğlu olmadığı için krallık arkadaşı ve kendisi gibi bir komutan olan 1. Ramses'e geçti. 1. Ramses İsa'dan önce 1307 ila 1306 19. sülalenin kurucusudur. Onun ardıllarından 19. sülale firavunlarının en güçlüsü olan 2. Ramses İsa'dan önce 1290 ila 1224 Mısır ülkesinin kuzey sınırı kabul edilen Suriye egemenliği için Hititlerle mücadele etmiştir. İsa'dan önce 1285 yılında Suriye'de Kadeş şehrinde Hitit kralı Mutavalli ile savaşmıştır. Tarihe Kadeş Savaşı olarak geçen bu savaş sonucunda 2. Ramses büyük bir zafer kazandığını iddia etmesine rağmen Hitit kaynaklarına göre yenilgiden şans eseri kurtulmuş ve savaşta başarı sağlayamamıştır. İsa'dan önce 1270 yılında 2. Ramses ve Hitit kralı 3. Hattuşili arasında yapılan Kadeş Barış Anlaşması, tarihte iki devlet arasında yapılan ilk yazılı anlaşmadır. Anlaşmaya göre Kuzey Suriye Hititlerde kalmıştır. 2. Ramses aynı zamanda 3. Hattuşili'nin iki kızıyla evlenmiş, akrabalık ilişkileri kurulmuştur. İkinci Ramses ayrıca saltanatı sırasında yaptığı bayındırlık faaliyetleriyle de hatırlanır. Delta bölgesinde Per-Ramessu'da görkemli bir başkent kurmuştur. Başkentte sarayı ile başlıca tanrılar olan Amon, Ra ve Set tapınakları vardır. Ayrıca Teb kentinde Nil Nehri'nin batı kıyısında etkileyici bir tapınak mezar olan Ramasseum'u, Yukarı Mısır'da ünlü Abu Simbel tapınağını da yaptırmıştır. İsa'dan önce 1200'lerde Merneptah, İsa'dan önce 1224 ila 1214 Libyalılarla birleşerek Delta bölgesine saldıran deniz kavimlerini geri püskürtmüştür. 20. sülalenin güçlü firavunlarından olan 3. Ramses zamanında İsa'dan önce 1194-1163 ikinci deniz kavimleri göçü Mısır'ı zorlamış ancak 3. Ramses karadan ve denizden saldıran deniz kavimlerini püskürtmeyi başarmıştır. 3. Ramses, Teb şehri yakınlarındaki Medinet Habu Tapınağı'nın duvarlarına yazdırdığı yazıtlarda deniz kavimlerine karşı kazandığı zaferi anlatmıştır. Bu başarıya rağmen ülke karışıklık içine girmiş, Suriye ve Filistin elden çıkmıştır. Bu kral zamanında tarihte bilinen ilk grev yaşanmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu karışıklık ortamında devlet bürokrasisinde yaşanan bir aksaklık sonucunda kral mezarlarının inşasında çalışan ustalara paylarına düşen tahıl ulaşmayınca ustalar greve gitmişlerdir. 20. sülalenin son krallarının hepsi Ramses adını almışlar ve ülkenin kötü gidişini durdurmaya çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır. 4. Ramses İsa'dan önce 1163 ila 1156 zamanında Filistin, Suriye ve Nubya egemenliği kaybedildi. Libyalıların saldırıları durdurulamadı. Kral mezarları ve tapınak depoları halk tarafından soyulmaya başladı. Nubya'dan getirilen askeri birliklerle bu yağmanın önüne geçilmeye çalışıldı. Daha önceki firavunların mezarlarındaki mumyaları 20. sülale firavunları tarafından alınarak Deir el-Bahri'nin arkasındaki tepelerdeki gizli mezarlara taşındı. İsa'dan önce 1070'te 11. Ramses'in ölümünden sonra Teb rahipleri merkezi otorite karşısında güçlerini artırmışlar ve ayrılıkçı hareketlere girişmişlerdir. İsa'dan önce 1070 ila 712 yılları arasında 3. ara dönem yaşanmış ve Mısır küçük yönetim alanlarına parçalanmıştır. Sıra sizde 5. Yeni krallık döneminde tahta geçen kadın Firavun kimdir? Suriye egemenliği için hangi devletle hangi savaş yapılmıştır? Geç dönem. İsa'dan önce 712 ila 332, 25 ila 31. sülaleler. Mısır'da firavunların egemenliğinin son bulması sonucunda İsa'dan önce 8. yüzyılın ortalarında Güney Mısır, Nubya kökenli Kuşiler hanedanı tarafından kontrol edilmeye başlandı. Bu hanedanın kralları kendilerini firavunların halefi olarak görmüşlerdir. İsa'dan önce 727 yılında en hırslı kralları Pianki kuzeye doğru ilerledi. Delta bölgesini eline geçirerek 25. Mısır sülalesini kurarak egemenliğini ilan etti. Mısır, İsa'dan önce 671'de Assur kralı Esarhaddon tarafından ele geçirildi. İsa'dan önce 671'de Memphis, İsa'dan önce 664 ila 663 yıllarında Teb şehri işgal edildi ve yağmalandı. Kuşiler güneye çekilmek zorunda kaldılar. Assurluların ana vatanları uzaktaydı. Bu nedenle Mısır'ın kontrolünü yerel bir yöneticiyle sağlamak istemişlerdir. Kendilerine Sais kentine bağlı küçük bir delta krallığından Psammetikos adlı bir yönetici seçtiler. Psammetikos diplomasi ve güç kullanarak tüm Mısır'da hakimiyetini kabul ettirerek 26. sülaleyi kurdu. Bu arada kuzeyden gelen Kimmer tehlikesiyle karşı karşıya kalan Assur Mısır'la ilgilenememiştir. Psammetikos İsa'dan önce 664 ile 610 Mısır'ın birliğini tekrar sağlamıştır. Soylular görkemli mezarlara gömülmüşler, büyük boyutlu tapınaklar inşa edilmiş ve ilk kez büyük bir donanma oluşturulmuştur. Ayrıca Psammetikos Yunanlı kolonistlerin İsa'dan önce 620 yılında Sais şehri yakınlarında Naukratis ticaret kolonisini kurmalarına izin vermiştir. Firavun Amasis İsa'dan önce 570 ila 526 zamanında ise Mısır son parlak dönemini yaşamıştır. Amasis'in ölümünden hemen sonra Persler İsa'dan önce 525'te Kral 3. Psammetikos komutasındaki Mısır ordusunu yenmiş ve Mısır'ı bir Pers eyaleti satraplık olarak kendilerine bağlamıştır. Persler 27 ve 31. sülaleleri kurmuşlardır. İsa'dan önce 332 yılında Büyük İskender'in Mısır'ı ele geçirmesiyle Pers egemenliği son bulmuştur. Ülke, İsa'dan önce 332 ila 323 tarihleri arasında Büyük İskender İmparatorluğu'na İskender'in ölümünden sonra komutanlarından 1. Ptolemois tarafından kurulan Ptolemaoisler devletine bağlanmış, İsa'dan önce 30 yılında Ptolemaoisler devletinin Roma tarafından ortadan kaldırılmasından sonra bir Roma eyaleti haline Aegyptus gelmiştir. Bizans döneminden sonra İsa'dan sonra 640'larda Arapların eline geçmiştir. Devlet yönetimi. Mısır diğer ön Asya krallıkları gibi mutlak bir krallıktı. Firavun sözcüğü büyük ev anlamındadır. Bu sözcüğün kral anlamında kullanılması yeni krallık döneminden itibaren kabul görmüştür. Firavun tanrıların yanında gösterilir ancak tanrı değildir. Tanrının yeryüzündeki temsilcisidir. Horus'u temsil eder. Güneş tanrısı Ra'nın oğludur. Orta devlet zamanında firavunlar tanrı olarak görülmez. Aksine firavunluğun tanrılar tarafından onaylanması gerekirdi. Yeni devlet zamanında yaşayan firavunlar ise tanrısallaştırılmıştır. Firavun, tanrının temsilcisi olarak toprakların, malların ve insanların sahibidir. Firavunun insanların hizmetinde besleyici olma, hak hukuk sağlama ve savaşçılık gibi işlevleri olması gerekiyordu. Hükümdar, uyruklarını beslemekle ve ihtiyaçlarına göre donatmak, adaleti sağlamak ve yasaları yapmak ile görevlidir. Aynı zamanda ordunun başkomutanıdır. Tanrıların tapınaklarını inşa etmek, genişletmek, aynı zamanda da kültlerine nezaret etmek zorundadır. Firavunun tanrılardan aldığı meşruiyeti genellikle babadan oğula ya da kardeşten kardeşe geçer. Erkek varis olmaması durumunda kraliyet ailesinden bir kızla evlenen erkek krallığa sahip olabilirdi. Firavundan sonra en önemli kişi Firavunun yardımcısı olan vezirdi. Merkezden atanan eyalet valileri kral adına ülkeyi yöneten vezire karşı sorumluydular. Vezir aynı zamanda baş yargıçlık görevini yürütüyordu. Ekonomiden, hazineden ve bütün yapı işlerinin denetiminden sorumluydu. 18. sülale krallarından 2. Amenofis, İsa'dan önce 1427 ila 1401 döneminden başlayarak yönetim sorumluluğunu ülkenin kuzeyinde ve güneyinde iki vezir paylaşmıştır. Yeni krallık döneminde gelişen ordu, kralın oğlu olabilen bir başkomutan tarafından yönetilmiştir. Memurlar okuma yazma bilenler arasından seçiliyordu. Tarla sınırı ölçme, vergi toplama, hukuk ve ordu ile ilgili işlere bakarlardı. Mısır güçlü dönemlerde eyaletlere bölünerek idare edilmekteydi. Her eyaletin başında Firavun tarafından tayin edilmiş bir vali bulunurdu. Bir başka sınıf olan rahipler din gücünü ellerinde bulunduruyorlardı. Memurlar ve rahipler devletin gücünü kaybettiği zamanlarda nüfuz mücadelelerine girişmişlerdir. Memurlar ve rahiplerin altında çok geniş bir çiftçi tabakası vardı. Mülk ve toprak daha eski krallık döneminden itibaren devlet malı sayılıyordu. Çiftçi tabakası çoğunlukla bağımlı durumundaydı. Bunlardan başka zanaatkarlar da başka bir sınıfı oluşturmaktaydı. İsa'dan önce 2000 yıldan itibaren köleler de görülmeye başlar. Ancak Mısır'da köleliğin ekonomik bakımından özel bir önemi olmamıştır. Sıra sizde 6. Eski Mısır'da yönetim şekli neydi? Devlet yönetiminin en üstünde kimler vardı? Eski Mısır'da bilim ve yazı. Amaç 2. Eski Mısır'da bilim ve yazıyı öğreneceksiniz. Bilim. Mısırlıların matematik bilgisi Mezopotamyalılarınkinden daha düşük düzeydeydi. Matematik, tayınların paylaştırılması gibi idari görevler nedeniyle geliştirilmiştir. Farklı görevler yapan kişilerin payları da farklıydı. Mısırlılar, payı birden büyük olan kesirleri hesaplarken zorluk çekiyorlardı. 7 bölü 8'i ifade etmek istediklerinde 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 şeklinde gösterirlerdi. Aritmetik bilgileri de basit düzeydeydi. Ancak geometri konusunda ileri düzeyde bilgiliydiler. Mısır geometrisi bazı problemlerin çözümleriyle alan ve hacim ölçüsü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle taşkınlardan sonra Nil kenarındaki tarla sınırlarının saptanmasında geometri çok önemliydi. Mısırlılar kenar uzunluklarının oranı 3, 4, 5 olan üçgenin hipotenüsünün karşısındaki açının dik açı olduğunu biliyorlardı. Bazı bilim adamları Mısırlıların Pisagor teoremini bildiklerini düşünmektedirler. Pi sayısını gerçek değere 3.1416 çok yakın olarak 3,16 olarak hesaplamışlardır. Bir üçgenin alanı da hesaplayabiliyorlardı. 6. ayrımın sonu sayfa 69.